Fetibus'a hoş geldiniz. Bugün glüten özel dosyasıyla sizlerle birlikteyiz. Herkese keyifli dinlemeler dilerim. Glüten dosyasının detaylarına girmeden önce çölyak hastalığından bahsedelim. Çölyak hastalığı ilk defa Kapadokyalı Areteus tarafından milattan sonra 100'de tanımlandı. Bu tanımı 1856'da Kapadokyalı Areteus'un Mevcut Eserleri adlı İyon diliyle yazılmış kitabın orijinalinden yaptığı çeviriye borçluyuz. 8 kitaptan oluşan bu çeviride çölyak, ilişkinlerde görülen iç sıcaklığın azalmasına bağlı olarak halsizlik ve ishal ile karakterize olmuş bir hastalık olarak tanımlandı. Areteus bu hastalığın tedavisini soğuktan kaçınma, aç kalma ve dinlenme olarak belirtti. Areteus'tan bağımsız olarak buğdaya karşı olan bir grup daha vardı. Çin'de yaşayan Taocu rahipler. Taocu rahipler buğdaya zararlı olduğu için değil, artık bol miktarda yetişen buğdaya o döneme göre tarımda endüstrileşmeyi protesto etmek amacıyla karşıydı. Areteus'tan yıllar sonra 1888'de bir İngiliz doktor Samuel Gee, Londra Çocuk Hastanesi'nde glutene bağlı hastalıkları tıbbi zaman kaydına kapsamlı bir tanımlama ile yerleştirdi. Gee hastalığı çölyak ızdırabı olarak tanımladı. Tedavi için doktor Gee'nin çözümü basitti. Besinleri ince parçalar halinde kesin ve iyice kızartın. Bu yöntem gluteni azaltsa bile kalıcı bir çözüm sağlamıyordu. Doktor Samuel Gee'nin araştırmalarından haberdar olan Amerikalı doktor Christian Herter, bebeklerde aynı durumu gözlemledi ve bu konuda bir bildiri yayınladı. Daha önce aynı hastalık üzerinde çalışmış bu ikili, besinlerin içindeki bir maddenin buna sahip olduğunun farkındaydılar. Bunun buğdayla ilişkili olduğu anlaşılsa bile asıl suçlunun glutene bağlı olduğunun anlaşılması için 67 yıl daha geçmesi gerekecekti. 2011 yılında Profesör Peter Gibson ve Jessica Rose çölyak olmayan ancak glüten hassaslığı olan çok büyük bir kesim için çalışmalar yaptıkları araştırmada 34 çölyak olmayan ama buğdaya karşı hassaslığı olan kişiden elde edilen sonuçlara dayanarak glüten hastalık mevcut olmasa bile alerjiyi tetikleyebilir dedi ve glüten fırtınası böylece başladı. Nöroloji uzmanı David Perlmutter de bu yeni hastalık hakkında ünlü kitabını yazdı. Bu Perlmutter'in ilk kitabı değildi. Cep telefonların beynimize nasıl zarar verdiğini anlatan bir kitap çıkartmıştı. Ancak telefonla konuşan milyonlarca kişide bir sorun olmaması bu iddiayı boşa çıkardı ve kitabı pek satmadı. İkinci kitabından da beklediği satışı bulamayan Perlmutter'in imdadına Gluten adındaki şeytan yetişti. Green Brain yani buğday kafa adındaki bu kitap çok satan kitaplardan biri oldu. Perlmutter bu şöhreti eski tutkusu ile birleştirdi ve güya beyni güçlendiren zeka arttırma iddiasında olan ilaçlar satmaya başladı. Kısaca önerileri hastalar açısından fayda sağlamasa da glüten Perlmutter'in hayatına çok fayda sağlamıştı. Glüten konusunda kitap yazarak tüm dünyada tanınan bir diğer doktor da kardiyolog William Davis oldu. Bu kitapta glüten şeytanının sadece sindirim sistemini bozmakla kalmayıp ekmeklerin glisemik indeksinin şekerden fazla olduğunda ve morfin gibi etki yaptığına kadar çeşitli zararlardan söz etti. William Davis iyi bir hatipti. Konuşmalarını çok heyecanlı, kendini adayarak yapıyordu. Bu etkili konuşmalar çok kişiyi glüten hassaslığı konusunda etkiledi. Konuşmaları sırasında takındığı hitabet şekli Evangelist rahiplerin konuşmasına çok benziyordu. Zaten kendisi de bir süre sonra sağlık haçlısı olarak anılmaya başlandı. Davis'in bu konuşmaları glutenin zararlarını anlatmaktan ziyade dini bir ayine benziyordu. Davis'in iddialarının çoğunun safsata olduğu ortaya çıksa da onun bu hararetli dava adamı kimliğine ve kitaplarına bir etkisi olmadı. Gluten bu kadar düşmanlaştırılınca glutensiz ürünler de yeni bir sektör olarak 2019'da 7 milyar dolara ulaşacak şekilde büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Her ürünün glutensiz ve daha pahalı formunun yanında glutensiz kedi, köpek maması dahi çıkarıldı. Ülkemizde bu trendin gerisinde kalmadı tabii. William Davis'in kitabını hatasıyla alıntılayan medyatik hekimler bu yeni moda diyetin ülkemizdeki ekran yüzü oldular. Açık oturumlar, kadın programları bir anda glutenden geçilmez oldu. Bazısı gluteni tüp takıp şişirdi, bazısı açık oturumlarda kendi gibi glüten pazarından yararlanan meslektaşıyla birlikte programlar yaptı. Yapmadıkları neydi? Glüten konusunda araştırma yapmayı geç, mevcut araştırmaları okumadılar bile. Gelin biz işin doğrusuna bir bakalım. Tüm dünya Jessica Rose ve Peter Gibson'dan duyduğu çölyak dışı gluten hassasiyetiyle çalkalanırken bu iki bilim insanı araştırmalarına devam ettiler. Peki ne buldular? Sorunun glutenden kaynaklanmadığını. Buğdayda da bulunan ve FODMAP adı verilen fermente edilebilir moleküllerden kaynaklandığını buldular. 2013'te bu araştırmayı yayınladılar. Bu araştırmanın büyük ses getirdiğini düşünüyorsanız şu an bayağı yanıldınız. Çünkü bu araştırmayı kimse dikkate almadı. Antiglüten duruşu ile tanınan, kendisini sağlık açlısı ilan edecek kadar konuya kaptırmış olan safsata önderleri bu argümanın ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerdi. Gluten intoleransı veya çölyak dışı gluten hasasiyeti bağırsak mukozasının hasar gördüğü durumlarda da gözlemlenebilir. Emulgatör denince aklınıza bir şey gelmeyebilir. Emulgatörler hazır besinlerin suda kolayca çözülmesini sağlayan kimyasal katkılardır. Örneğin unu suyu karıştırmaya çalıştığınızda topak topak olur. Çorbaya terbiye yapan herkes görmüştür bunu. Ama hazır çorbadaki toz hafifçe karıştırmakla suyun içine homojen olarak dağılır ve sizi yormaz. İşte bunu sağlayan emilgatördür. Emilgatör karıştırdığınız maddenin üzerindeki yüzey gerilimini yok ederek suyla kolayca karışmasını sağlar. Peki yüzey gerilimini azaltarak başka ne yaparız? Temizlikle kullandığımız tüm sabun ve deterjanlar yüzey gerilimi azaltarak yağların ve kirlerin çözülmesini sağlar. Kısaca emilgatör işlev olarak deterjan görevi görür. Tamam, çorbanın kolayca çözülmesini sağladı. Peki sonra ne oldu? Besinlerle birlikte bağırsağa geldi. Burada bağırsağın içini koruyan mukoza denen tabakayı çözmeye başladı. Sonuç, mukozanın koruyucu etkisi azaldı. Bu açılan aralıklardan geçen gluten de dahil birçok alerjen molekül besin alerjilerine yol açabildi. Mukoza etki eden sadece emulgatör değil tabi. Kıvam arttırıcılar, stabilizatörler ve daha adını okumakta güçlük çektiğimiz onlarca kimyasal madde glutenin bağırsak duvarından geçip alerji veya hassaslığa yol açmasına sebep oluyor. Glutensiz beslenme için hazırlanan unlu ürünlerde daha fazla gıda katkı maddesi bulunmakta. Çünkü gluten ekmeğin o sevdiğimiz çıtır çıtır halini, dokusunu, yumuşaklığını veren madde. Gluteni kaldırınca bu doku ve yumuşaklığı başka katkılar ile sağlamak zorundayız. Ne kadar sağlığı olursa olsun dokusu çekici, çıtır çıtır olmayan bir ürünü pazarda tutundurmak mümkün değildir. Et endüstrisi ve gluten ilk başta ilgisiz gelebilir. Ne de olsa et gluten içermiyor. Doğru, et gluten içermiyor. Ancak kırpık etleri yapıştırıp bütün olarak yeniden kullanılmasını, dönerin ateş karşısında saatlerce dağılmamasını sağlayan bir madde var. Ve halk arasında adı et tutkalı. Bilimsel adı ise tissue transglutaminase. Et endüstrisinin en sevdiği katkı maddelerinden biri. Artık etlere toz halinde et tutkalı yapıştırıp bunları streç film ile sararak, sıkıştırarak bir gece boyunca buzdolabında tutunca koca bir parça et elde edilmiş oluyor. Üstelik pişirilmeye de dayanıklı. Saatlerce ateşin karşısında kalıp şekli bozulmayan, incecik kesilen dönerlerin ya da hamburger köftelerinin sağlığa herhangi bir zararı gösterilmemiş. Yani yenmesinde bir sakınca yok. Ancak bu etler çölyak için yapılan antigladin testini pozitif yaparak çölyak olmayan kişilere çölyak tanısı koyulmasını sağlayabiliyor. Roundup yani glifosat 1970'ten bu yana ürünlere zarar veren bitkileri öldürmek için kullanılan bir bitki öldürücü. Dünyada en fazla kullanılan tarım ilacı. Üreticisi olan Monsanto bir dönem Vietnam Savaşı'nda kullanılan kimyasal gaz olan Agent Orange'ın üreticisi olmasına ek olarak başka tartışmalı konular yüzünden sürekli tepki çekiyordu. Ve Monsanto bir süre önce Bayer tarafından satın alındı. Glifosat sadece tarımda değil, demir yollarında ve şehirde kaldırım ve asfalt kenarlarında otları önlemek için de sıkça kullanıldı. Tarımda yoğun kullanılmasının genetik teknolojisiyle de bir ilgisi var. Glifosatı örneğin sıradan bir buğday tarlasına uyguladığınızda tüm bitkiler ektiğiniz buğdaylar da dahil olmak üzere ölür. Ama eğer Monsanto'dan aldığınız bir tohum kullanıyorsanız buğdaylarınız glifosattan etkilenmez. 2015'te glifosat non-Hodgkin lenfoma riskini arttırdığı konusunda bir araştırma yayınlandı. Bayer bu nedenle bir kişiye milyonlarca dolar tazminat ödedi. Bu tazminatın yaygınlaşması için hukuk savaşı halen devam etmekte. Peki glifosattan neden bu kadar söz ettik? Çünkü glifosat vücudumuza gluten duyarlılığı belirtilerinin çoğuna benzer etkiler yapabiliyor. Kısaca bizler gluten ile değil, belki de ot öldürücü glifosat ile sorun yaşıyor olabiliriz. Peki bu dev glutensiz ürünler endüstrisinin ürünleri iddia edildiği kadar sağlıklı mı? Pek değil. Tüketici raporlarına göre daha pahalılar, daha fazla katkı maddesi içeriyorlar, daha fazla trans yağ ve şeker içeriyorlar. Peki bu kadar durumun arasında bizim çözümümüz ne olacak? Öncelikle kimin çölyak hastası olduğuna dair standartları belirlememiz gerekiyor. Çölyak hastalığı olanlar tabii ki glutensiz beslenmeye geçmeli. Ancak gluten hassaslığı olanların aynı etkiyi yapan diğer etkenlerden uzak durması gerekiyor. Kısaca endüstriyel besinlerden uzak kalmak, gluten hassasiyetinin hem oluşması hem de tedavisi açısından önem taşıyor. Gluteni şeytanlaştırırken tarım ilaçlarını, et tutkallarını gözden kaçıranların oyununa gelmemek önemli. Glifosat neredeyse tüm paketli unlu mamullerde bulunuyor. Besin katkıları da neredeyse her paketlenmiş üründe bulunuyor. Medyanın etkisinde kalıp gerçek sorunları gözden kaçırmamalıyız. Sağlıklı beslenmeye kolayca ulaşım, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık, sokaklarında yürünebilir şehirler, temiz hava. Asıl sorunlar bunlar ve asıl sorun bunlara erişemiyor olmamızda yatıyor. Sağlıktan ve bilimden ayrılmayın. Görüşürüz.